Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Yaygın Eğitim ve Nesil Endişesi üzerine mülakat 1, eğitimde 3 şart, muhatabı tanımak, ona değer vermek, gönlünü kazanabilmek başlıklı mülakatı sizinle paylaşıyoruz. Adem Ergül. Muhterem efendim, öncelikle istirhamımızı kabul buyurduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gençliğe dair, neslimize dair zat-alinizin ikazlarını, hatırlatmalarını, tavsiyelerini biliyoruz. Bir memleketin geleceğinin iyi yetişmiş bir nesle bağlı olduğunu ifade buyuruyorsunuz. Nesli yetiştirme ve geliştirme anlamında efendim, bütün peygamberlerin derdi olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ashab-ı Suffe'de, daha önce Darül Erkam'da böyle bir nesli inşa etme adına faaliyetlerini biliyoruz. Bugün bizler de Resul-i Zişan Efendimizin bu sünnetini ihya etme adına yaygın eğitim dediğimiz bir eğitim faaliyeti yürütmeye çalışıyoruz. Sizin bu eğitim faaliyetlerinin önemi, ehemmiyeti ve nasıl yapılması gerektiğine dair bize tavsiyeleriniz, irşatlarınız neler olur? Bunları sizden dinlemek istiyoruz. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Üsve-i Hasene'ye örnek şahsiyet olarak gönderdi. İnsanoğlunun fıtratını halk eden Cenab-ı Hak, yine İslam'ı da fıtrata en uygun bir hayat nizamı olarak tayin ve takdir eden de Cenab-ı Hak. İnsan fıtratına uygun olan bu nizamla istikametlenecek, mükerrem olacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Fıtrat dini olan İslam'ın adeta ete kemiğe bürünmüş fiili bir misali olmak üzere de Cenab-ı Hak, cihana rehber ve örnek şahsiyet olarak Resulullah Efendimiz'i lütfetmiştir. Ayet-i Kerime'de kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Ensar'ı çok severdi, muhacirleri de çok severdi. Lakin en çok Ashab-ı Suffe talebeleriyle meşgul olurdu. Onları yetiştirir, bütün dünyaya tebliğ için gönderirdi. Hatta Ebu Talha bir gün Resulullah Efendimiz'in ayakta durmuş Ashab-ı Suffe'ye Kur'an öğrettiğini gördü. O Resuller Sultanı açlıktan iki büklüm olan belini doğrultmak için karnına taş bağlamıştı. Bu eğitim öyle bir vecd ve istirak içinde gerçekleşiyordu ki İbni Mesud içinde bulundukları hali şöyle naklediyor. Biz yenilen lokmaların tesbihini duyar hale gelmiştik. Ebu Hureyre de herkes hurma bahçelerinde hurma devşirirken biz Allah Resulü'nün huzurunda yarı aç, yarı tok olarak ilim tahsil ediyorduk buyuruyor. Ashab-ı Suffe tebliğ ve irşat insanlarıydı. Gittikleri her yerde İslam'ı temsil ve tebliğ ediyorlardı. Bir Müslümanın tebliğ insanı olabilmesi için evvela kendini ihya etmesi, yani şahsi tekamülünü ikmal etmesi zaruri. Çünkü boş bardakla ikram olmaz. Bir gün Hazreti Ömer yanındakilere, konuşmadan da halkın davetçileri olun buyuruyor. Ya halife, konuşmadan davetçi olmak nasıl olur diye soruyorlar. Hazreti Ömer, haliniz ve ahlakınızla buyuruyor. Nitekim Balkanlar fethedildikten sonra oraya iskan edilen Anadolu'nun temiz ailelerinin haline hayran kalan bölge halkı kısa süre içinde Müslüman olmuşlardır. Demek ki insandan bir enerji çıkıyor. Nasıl bir atom infilak ettiği zaman etrafına gözle görülmeyen fakat neticeleri müşahede edilen bir radyasyon yayıyor, insanın da yüreğinden çıkan bir enerji var. Bunun müsbet olanına feyiz diyoruz, ruhaniyet diyoruz, menfi olanına da gaflet diyoruz, kasvet diyoruz. Resulullah Efendimiz öyle bir tebliğ halindeydi ki ashab, onun sohbetinde büründükleri huzur ve edep halini sanki başımızın üzerinde bir kuş var da kıpırdasak uçuverecek zannederdik şeklinde ifade ediyor. Demek ki insanın başta iç dünyasının hazırlanması lazım. Neye hazırlanacak? Kur'an-ı Kerim'e hazırlanacak. Kur'an'ın emirlerine hazırlanacak. Resulullah'ın ahlakına hazırlanacak. Onun haliyle hallenmeye, sünneti üzere yaşamaya hazırlanacak. Efendimiz ashabını sohbetiyle yetiştirdi. Ashab-ı kiram, Efendimizin mübarek ağzından sadır olan hadis-i şeriflerin yanında, onun gönül dokusundan da hisseler alarak kemale erdi. Zira muhabbet, gönüller arasındaki bir cereyan hattı gibidir. Esasen sohbetlerin gayesi de budur. Bir hal transferidir sohbetler. Yoksa insan evinde de kitap okur fakat sohbette alacağı feyzi, ruhaniyeti alamaz. Yani sohbette kalpler arasında inikas eden bir enerji vardır. Maksat o enerjiden müstefit olabilmektir. Bir insanın kendisini ihya edebilmesi için evvela tezkiye şart. Ayet-i kerimelerde onu, nefsini temizleyen, günahlardan arındıran muhakkak kurtulmuştur. Temizlenen kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Bu tezkiye neticesinde nefsani arzular bertaraf edilecek, ruhani istidatlar inkişaf edecek. Böylece bir takva meydana gelecek. Takva nedir? Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, insanın daima ilahi kameranın altında olduğunun idrak ve şuuruna ermesi. Zira nerede olsanız o sizinle beraberdir buyuruluyor. Böylece faziletli bir Müslüman, mükerrem bir insan ve irfan sahibi bir mümin meydana gelecek. Bu insanın tebliği tabii bambaşka olur. İfadesiyle beraber kalbi de devreye giriyor. Bir noktada şöyle diyebiliriz. Hem dilinden hem kalbinden bir enerji meydana geliyor. Tabii bu muhabbetle olur. Bu muhabbet neticesinde kalbi alışveriş güçlenir. Yani ilk olarak bir mümin kendini inkişaf ettirecek. İkinci olarak da kendini devrin akışından mesul görecek. Resulullah Efendimiz en çok ashab-ı suffe ile meşgul olurdu. Onları insan olan her yere gönderirdi. Öyle bir feyiz ve ruhaniyet olurdu ki onlar verilen her vazifeye severek giderlerdi. Çin'e giderken, Semerkant'a giderken, Afrika'ya girerken kalplerinde daima Allah ve Resulullah muhabbeti vardı. Bütün endişeleri, acaba Allah benden razı mı? Resulullah benden memnun mu? Ben Efendimizle kıyamet günü beraber olabilecek miyim şeklindeydi. Zira kişi sevdiğiyle beraberdir buyruluyor. Sevginin kantarı ise sevilen uğrunda yapılan fedakarlıklardır. Ashab-ı kiramın gönüllerinde hep bu endişe vardı. Onun için bu onlara bir enerji verirdi. Yorulmazlardı, bıkkınlık gelmezdi, üşenmezlerdi. Seve seve gidip tebliğ ederlerdi. Zaten rivayete göre veda haccında 120 bin sahabe vardı. 30 binde gelemeyen varsa 150 bin sahabi var. Fakat Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'de metfun 20 bin sahabi ya var ya yok. Demek ki her biri evini bırakmış, hurma bahçesine bırakmış, maddi olan hazlardan vazgeçmiş, manevi hazlara talip olmuşlar. Bu şekilde kendilerini devrin akışından mesul görmüşler. Bizim de vazifemiz budur. Çin'e, Semerkant'a gitmek bir tarafa, bugün evvela kendi memleketimizde bu ihya hareketinde bulunmamız gerekiyor. Çünkü Necip Fazıl'ın dediği gibi oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Kire çok fazla mani olamasak bile, hiç yoksa nur kirlenmesin. Evlatlarımızın temiz yürekleri kirli fikir ve düşüncelerle zehirlenmesin. Şu hakikati de ifade etmek isterim. Evlatlarına dini, milli duyguların tahsilini veremeyen milletlerin istikbali hazindir. Milletlerin istikbali hakkında önceden fikir sahibi olmak keramet veya kehanet değildir. Bunun için o milletin gençlerinin enerjilerini nerelerde tükettiğine bakmak kafidir. Çünkü her devrin gençliği, enerjisini aldığı terbiye istikametinde harcar. Öyle bir hayat tarzını tercih eder. Gençliğin hayat tarzı ise o milletin istikbalini gösteren bir ayna gibidir. Dolayısıyla eğer bir millette gençler güçlerini hayır, maneviyat ve fazilet yolunda hizmet ve gayrete sarf ediyorsa o millet istikbal vaat ediyor demektir. Bunun aksine bir milletin gençleri, güç ve kabiliyetlerini nefsaniyetin hoyratlığı içinde zayi ediyorsa, onların mensup oldukları milletin akıbeti hüsrandan başka bir şey olamaz. Muhterem pederimiz Musa Efendi de şöyle buyururlardı. Din, vatan, bayrak ve milletin korunması ancak fedakar bir gençliğin yetişmesine bağlıdır. Abdurrahman Topbaş. Efendim, yaygın eğitimle uğraşan kardeşlerimiz adeta Ashab-ı Suffe'nin bugünkü temsilcileri olabilme iştiyakıyla gayret gösteriyorlar. Ancak öğrencilerimizde çok hızlı bir algı değişimi söz konusu. Hızla gelişen teknolojinin getirdiği bir takım menfilikler de oluyor. Bugünün gençlerine sizce nasıl ulaşmalıyız? Gençlerin dilini nasıl yakalamalıyız? Bu soruyu biz kendi toplumumuz için soruyoruz. Ancak bütün herkes bu soruyu soruyor. Tüccarlar soruyor, siyasetçiler soruyor. Yeni nesille nasıl muhatap olmalıyız? Buradaki mühim nokta gençlerin dilini yakalamak. Eğitimcinin muhataplarını çok iyi tanıması gerekiyor. Onların yüreğine dokunacak noktalar yakalaması şart. Onların yüreğine girecek bir damar bulması lazım. Eğer enjeksiyon o damara yapılamazsa orada apsi oluşur, fayda yerine zarar verir. Resulullah Efendimiz muhataplarına daima Kur'an-ı Kerim'in emrettiği üslupla hitap ederdi. Rabbimiz ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. Kavlen kerima, yani ikramkar ve iltifatkar söz söyle. Kavlen meysura, yani gönül alıcı, ruhu dinlendirici, teselli edici bir söz söyle. Kavlen ma'rufa, yani güzel söz ve tatlı dille konuş, yerinde ve uygun bir söz söyle. Kavlen leyyina, yani yumuşak söz söyle. Mesela Peygamber Efendimiz kendi çocuklarıyla yahut gelen çocuklarla şakalaşırdı. Çocuklarla karşılaştığında selam verirdi. Onların yüreğine giden bir damar bulurdu Efendimiz. Hatta onlar da Efendimizle şakalaşırlardı. Bize bir şey vermedikçe seni bırakmayız ya Resulallah derlerdi. Efendimiz de evde ne varsa ceviz vesaire getirtip verirlerdi. Yani terbiyede evvela iletişim kurabilmek, muhatabının alakasını celbedebilmek, onun ruhuna ulaşan bir damar bulabilmek çok mühim. Efendimiz Medine'ye teşrif buyurduklarında bir rivayette üvey babası, diğer bir rivayette annesi Enes'in elinden tutarak Efendimizin huzuruna geldi. ''Ya Resulallah, Enes size hizmet etse münasip görür müsünüz?'' dedi. Resulullah Efendimiz 53 yaşında, Enes 10 yaşında. Tasavvur ediniz, 53 yaşındaki bir peygambere, cihana İslam'ı tebliğ edecek bir peygambere 10 yaşındaki bir çocuk nasıl hizmet eder? Burada şu hikmet var tabii, bir evlat nasıl yetiştirilecek, böylece bizlere talim edilmiş oluyor. Enes buyuruyor ki, Resulullah bir gün beni bir yere göndermek istedi. Ben vallahi gitmem dedim. Halbuki içimden gitmeye karar vermiştim. Çünkü emri veren Allah'ın nebisiydi. Yola çıktım. Sokakta oynayan çocukların yanlarına vardım ve orada oyalandım. Derken Allah Resulü arkamdan gelerek ensemden tuttu, dönüp baktığımda gülümsüyordu. Enescik, söylediğim yere gittin mi diye sordu. Hemen gidiyorum ya Resulallah dedim. Yani Efendimiz o yaştaki bir çocuğa vazife veriyor ve sonra mesuliyetini yerine getirip getirmediğini kontrol ediyor. Bir gün Enes evine geç döndü. Annesi niye geciktin dedi. Enes Allah Resulü beni bir iş için göndermişti dedi. Annesi tekrar o iş neydi dedi merakla. Enes'in verdiği cevapsa çok manidar. Resulullah'ın sırrıdır. Demek ki Efendimiz öyle bir terbiye veriyor ki bir çocuğa sır emanet edebiliyor. Enes diyor ki, Efendimiz'e Medine'de 10 sene hizmet ettim. Ben o zamanlar küçük bir çocuktum. Her yaptığım iş Efendimiz'in arzu buyurduğu gibi değildi. Buna rağmen Resulullah bana yaptığım hiçbir iş için üf bile demedi. Bunu niçin yaptın, şunu niçin yapmadın diye azarlamadı. Yani beni tatlı tatlı ikaz etti diyor Enes radıyallahu anh. Yeri geldi benimle sırrını paylaştı, bana değer verdi diyor. Bu çok mühim. Demek ki muhatabı iyi tanımak, ona değer vermek, onun kalbine girebilecek bir damar bulabilmek, yani gönlünü kazanabilmek. Efendimiz bir çocukta nasıl konuşulacağını bildiği gibi, genç bir delikanlıyla da nasıl konuşulacağını çok iyi bilir, herkesin idrak seviyesine, anlayış derecesine göre hitap ederdi. Mesela bir gün bir genç geldi Allah Resulüne. "Tamam, ben Müslüman oldum, yalnız bana zina etmeye müsaade et," dedi. Sahabe kızdı, neredeyse o kişiyi kovacaklardı. Allah Resulü, "Bırakın gelsin," dedi. "Otur evladım," dedi, yanına oturttu. "Senin annen zina etse hoşuna gider mi?" diye sordu Allah Resulü. O kişi, "Kurban olayım ya Resulallah, asla," dedi. "Peki kız kardeşin yapsa hoşuna gider mi?" dedi. Allah Resulü tekrar, "Asla," dedi. Allah Resulü böyle saymaya devam etti. En son o genç, "Ya Resulallah, kurban olayım, ben vazgeçtim," dedi. Yine mesela yeni Müslüman olan bir bedevi geldi Efendimiz'i ziyarete. Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde namaz kıldı. Sonra ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. "Ya Rabbi, bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizden başka kimseye merhamet etme," dedi. Efendimiz bedevinin bu garip duasına tebessüm etti. Sonra ona, "Allah'ın geniş rahmetini çok daralttın," buyurdu. Bu bedevi Efendimizin yanında biraz oturdu. Sonra küçük abdesti gelince mescidin bir köşesine giderek abdest bozmaya başladı. Sahabiler telaşa kapıldı. Kimi oturduğu yerden "yapma etme" diye bağırdı. Kimi öfkeye kapılıp bedevinin üzerine yürüdü. Efendimiz ise duruma hemen müdahale etti. "Bırakın, adam işini bitirsin," buyurdu. Sonra bedevinin küçük abdestini yaptığı yere büyük bir kovayla su dökmelerini söyledi. Sonra da, "Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil," buyurarak ashab-ı kiramı yatıştırdı. Efendimiz sonra bedeviyi yanına çağırdı. Ona mescide abdest bozmanın, orayı kirletmenin doğru olmayacağını, bu mübarek yerlerin Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak için yapıldığını anlattı. Yani ruha nasıl girileceğinin, gönüllerin nasıl fethedileceğinin misalleri çok, saymak ve bitiremeyiz. Mesela Mekke fethi tam kısas yapılacak zamandı. 20 senelik zulmün intikamını alma zamanıydı. Müşrikler korku içinde titreyerek Efendimiz'e geldiler. "Ne var bizim için?" dediler. Efendimiz, "Af var," buyurdu. "Sen ne muhteşem bir insansın," dediler Efendimiz'e. Yine Resulullah Efendimiz Uhud Harbi'nde amcası Hazreti Hamza'nın ciğerini hırsla dişleyen Hind'i bile imanı mukabilinde Mekke fethinde affetti. Hind, beyat etmek isteyen diğer kadınlarla birlikte Efendimizin huzuruna geldi. Tanınmamak için yüzünü peçelemişti. Kılık kıyafetini değiştirmişti. Öldürülmekten çok korkuyordu. Diğer kadınlar konuşmayınca Hind, "Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun ki kendisi için seçip beğendiği dinini üstün kıldı. Muhakkak ki senin rahmetin bana da dokunacaktır. Ey Muhammed, ben şimdi Allah'a inanmış ve onu tasdik etmiş bir kadınım," dedi. Sonra yüzünden peçeyi açıp, "Ben Hind binti Utbe'yim. Allah geçmiş günahları affeder. Sen beni bağışla ki Allah da seni bağışlasın," dedi. Resulullah Efendimiz tebessüm etti, Hind'i yanına çağırdı ve "Demek sen Hind binti Utbe'sin," buyurdu. Hind, "Evet," dedi. Efendimiz, "Merhaba, hoş geldin," buyurdu. Hind, "Vallahi ya Resulallah, dün yeryüzünde senin hane halkın ve taraftarların kadar zillete ve hakarete uğramasını istediğim başka kimse yoktu. Bugün sabaha çıktığımdaysa senin hane halkın ve taraftarların kadar izzet ve şerefe nail olmasını istediğim başka biri yok," dedi. Yine mesela Hebbar bin Esved hamile olan Hazreti Zeynep'e mızrak atarak devenin üzerinden düşürmüştü. Zeynep çocuğunu kaybetti. Bir süre sonra da bu sebeple vefat etti. Efendimiz çok hüzünlendi. Bu sebeple yüreği sızladı. Fakat İbni Esved kelime-i şehadet getirdikten sonra "Niye kızıma böyle yaptın?" diye sormadı. Hidayetle şereflenmesinden dolayı mes'ud oldu. Velhasıl her sahabinin ruhuna girecek bir damar buluyordu Efendimiz. Bu çok mühim. Hazreti Ömer'in bir ifadesi var idareciler için. Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin yumuşak ol. Yani sertliğin aşırısı kin doğurur, hoşgörünün aşırısı ise otoriteyi zayıflatır. Demek ki başarı bu dengeyi bulabilmekti. Resulullah Efendimiz'in tebliğ hayatına baktığımızda daima bu denge var. İnsana göre hitap var fakat taviz yok. Mesela bir bedevi geldi, iman etmek istediğini söyledi. Resulullah Efendimiz de ona imanın şartlarını saydı. O kimse kendisinin cihattan yani Allah yolunda gayretten ve sadakadan muaf tutulmasını istedi. Resulullah Efendimiz ona, cihat yok, sadaka yok, peki o halde nasıl cennete gireceksin dedi. Bunun üzerine o kimse, ya Resulallah, beyat ediyorum dedi ve Allah Resulüne koştuğu bütün şartlar üzerine beyat etti. Yani Allah Resulü yerine göre, muhatabına göre hitap ederdi. Demek ki tebliğde bulunacak kimsenin de bir gönül birikimine sahip olması, ilim ve irfan bakımından belli bir seviyeye ulaşmış olması lazım. Adem Ergül: Efendim, buyurduğunuz gibi gençlerin kalbine, ruhuna gidecek damarı bulabilmek için bir firaset, bir basiret, kalplerin adeta bir röntgen haline gelmesi gerekiyor. Bizde de bugün yaygın eğitimle ilgilenen rehberlerimiz olsun, öğretmenlerimiz olsun, zaman zaman heyecan düşmesi oluyor, pörsüme oluyor, geri çekilme oluyor. Zaman zaman atalete düşüyor, ümitsizliğe kapılıyor insan. Yeniden heyecan bulmak, yeniden bu işlere, hizmete zevkimizin, şevkimizin, iştiyakımızın artması adına tevessül edebileceğimiz bir takım vesileler neler olabilir? Efendim, evvela şunu ifade edeyim. Bugün adeta bir kurtlar vadisinin içerisindeyiz. Dünya bir kurtlar sofrasına döndü. Küresel güçler, talan etmek istedikleri birçok ülkeyi adeta birer matem ülkesi haline getirdiler. Çünkü küresel güçlerde liberalizmin, kapitalizmin getirdiği bir vicdan yoksunluğu var. Onlar için yalnızca menfaat var. Bırakınız geçsin, bırakınız yapsın, altta kalanın canı çıksın parolasına sahipler. Onların uhrevi bir endişesi de yok. Hatta ahireti de inkar var. Deizm var, ateizm var, materyalizm var. Dünyanın kulu kölesi, nefsinin esiri olmayı hürriyet zannediyor. Diğer mahlukat nasıl istediği gibi yaşıyorsa, ben de aynı onlar gibi yaşayabilmeliyim, canım nasıl isterse öyle hareket edebilmeliyim diyor. Televizyonun menfi programları, internetin yanlış adresleri, nefisleri tahrik ediyor, ruhlara zehir saçıyor. O şekilde programlar yapıyorlar. Ayrıca modalar var, gençlerin saçları ve kıyafetleri modaya göre şekilleniyor. Kendini göstermek için markalara özentileri var. Velhasıl bunlar toplumdaki gençleri aşağılık duygusuna götürüyor. Bu çok kötü bir şey. Gençleri bu aşağılık duygusundan kurtarmak, batıldakilere özenmenin yanlışlığını kavratmak bugünün mühim bir meselesi. Ayet-i Kerime'de kimlerin yoluna uymamız gerektiği haber veriliyor. Bizleri kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna ilet buyuruluyor. Kendilerine lütufta bulunulanlar kimler? Bunu Rabbimiz diğer bir ayette şöyle izah buyuruyor. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Yani peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Onlardan olmaya, onların yoluna uymaya gayret edeceğiz. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil, sapıklardan, dalalete düşenlerden olmayacağız. Herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır buyuruluyor. Demek ki burada korunmak lazım. Ne korunacak? Kalpler korunacak. Kalpler nasıl korunacak? Sadıklarla beraber olun buyuruyor Cenab-ı Hak. Salih ve sadık müminlerden oluşan güzel bir çevre olacak. O çevrenin içinden çıkılmayacak. Zira o çevrenin dışına çıkıldığı zaman Kurtlar Vadisi'ne düşülmüş olunuyor. Bu ne zaman başlayacak? daha çocuk yaşta başlayacak, ufak yaşta başlayacak. Zira ağaç yaşken eğilir. Bu hususta evvela anne babanın dirayeti lazım. Ardından toplumdaki müesseselerin gücü lazım. Bunun için fedakar insan yetişecek. Yani fedakar insanın varsa varsın, yoksa yoksun. Bir savaşta bile bu böyledir. Çanakkale'yi ele alalım. Gerçek şehitler verildi, ardından galibiyet geldi. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız ayeti tahakkuk etti. Fakat bir harpte iç dünyası bomboş molozlar ölüyorsa arkadan felaket gelir, hüsran gelir, geriye bir enkaz kalır. Bugün en mühim şey gençlerin manevi dünyasını zenginleştirebilmek, maddeten ve manen yüksek keyfiyetli bir insan yetiştirebilmek. Bir mütefekkirin çok ibretli bir sözü vardır. Hakim milletlerle mahkum milletler arasındaki tek fark, terazinin bir kefesini diğerinden ağır getiren bir gram gibidir. İyi yetişmiş bir avuç insanın varsa galip milletsin, yoksa mahkum. Peygamberlerin bıraktığı miras da insan mirasıdır, mal mülk mirası değildir. Kişinin mal mülk mirası olsa bile şayet varislerin içi boşsa onu zaten heva ve heveslerine harcayacaklar. O mirası bırakan kişi de o malın, mülkün ahirette hesabını verecek. Evet, bu mülakat değerli dinleyenlerimiz devam edecek notuyla burada noktalanmış muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yaygın eğitim ve nesil endişesi üzerine mülakat 1. Eğitimde 3 şart muhatabı tanımak, ona değer vermek, gönlünü kazanabilmek başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Evet, birkaç bölüm halinde hazırlanmış ve ilk bölümünü bu mülakatın bu akşam sizinle paylaştık. İnşallah önümüzdeki sayılarda da mülakatın devamını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından aktardık bu mülakatı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz.